Ayrım 90. 6.
Beklediğimiz şey oldu. Ona engel oldular. Hazırlanmasına, suçu Smerdyakov'un üstüne atacağı, en uygun zamanı seçmesine fırsat verdiler diye kızdı. Yaratılışı nedeniyle hemen tersini savundu. Smerdyakov'un öldürmediğine, bunu yapacak güçte bir insan olmadığına inanmamak gerekir buna. Kurnazlığıdır bu onun. Smerdyakov'tan vazgeçmiş değildir. Tam tersine onu sürecektir ortaya. Çünkü suçlayabileceği başka kimse yoktur. Ama sonra yapacaktır bunu. Şimdi bu olanağı alınmıştır elinden. Yarın ya da birkaç gün sonra uygun bir zamanı yakalayıp Smerdyakov'un suçsuz olduğunu söylemiştim size diye bağıracak, anımsarsınız. Ama babamı onun öldürdüğünden kuşkum yok şimdi. Ondan başka kim olabilir? Gel gelelim, bizi Smerdyakov'un hırsızlığı ile öfkesi oyun oynuyorlar ona. Aklın almayacağı baktığını, sonra da sessizce oradan uzaklaştığını açıklıyor. Cesaretlendiriyor da. 3000 rublenin hepsini bulup çıkaramadık farkındadır. Buna inanılır, gerçeğe benzer bir biçim vermek için yırtınıyor. Bu çabası müthiş hırpalıyor onu. Yanmasına fırsat vermemek, kafasındaki düşünceleri söyletmek için benli yolu, olayla ilgili aslında çok önemli ama hem çoktan hazırlamıştık. Grigori'den sanığın çıkmış olması aklının ucundan geçirmemişti. Bu vuruşumuzun etkisi müthiş oldu. Yerinden fırlayıp Smerdyakov öldürdü. Katil Smerdyakov'tur diye bağırmaya başladı. Böylece kafasının içindeki asıl düşüncesini gerçeğe uymayan biçimiyle dışarı vurmuş oluyordu. Çünkü katil Smerdyakov olsa, cinayeti sanığın Grigori'yi yere devirmesinden sonra işlemiş olması gerekirdi. Oysa Grigori'nin kapıyı yaralanmadan önce açık gördüğünü, kar yolasından kalkarken de paravananın arkasında Smerdyakov'un inlediğini duyduğunu söylediğimizde Karamazov bozguna uğradı. Meslektaşım Sayın Nikolay Parfenovich sonra o anda sanığa pek acıdığını söyledi bana. Durumu kurtarmak için bu sefer ünlü Muska'dan söz etmeye başladı. Sayın jüri üyeleri, bir ay öncesinden beze dikili bu 1500 ruble masalını saçma, akıl almaz bir uydurma kabul ettiğimi daha önce de söylemiştim. İnsan bahse girse bundan daha saçma bir şey uyduramaz. Sanığın bu iddiasını ayrıntılarla, gerçeğin her zaman pek zengin olduğu, böyle kimselerce önemsenmeyen, gereksiz sayılan küçük ayrıntılarla çürütmek zorundaydık. Öyle ya, kafasında yağının tümü vardı. Birden küçük küçücük ayrıntılardan söz ediyorlar ona. Yakalanıyor kuşkusuz. Parayı içine diktiğiniz bezi nerede buldunuz? Kim dikti onu size diye sorduk. Kendim diktim. Peki bezi nerede buldunuz? Sanık güceniyor. Bunları pek önemsiz ayrıntılar saydığı için alınıyor. İnanır mısınız? Yapmacık bir alınma değildir bu. Hepsi böyledir zaten. İç çamaşırımdan yırttım. Çok güzel. Öyleyse çamaşırlarınız arasında yırtık olanıyla da karşılaşırız. Kabul edersiniz ki sayın üyeler, bir parçası yırtılıp alınmış bu iç çamaşırını bulsaydık, böyle bir şey gerçekten vardıysa, onu ya valizinde ya da komodininde bulurduk elbette. Bu, sanığın sözlerinin doğru olduğunu gösteren delil olurdu. Ama o bunu düşünemedi. Anımsamıyorum. Belki iç çamaşırımdan yırttığım parçaya değil de ev sahibimin başörtüsüne dikmişimdir. Ev sahibinizin başörtüsüne mi? Eski püskü bir başörtüsü vardı. Yerlerde sürünürdü hep. Onu almış olacağım. Kesinlikle anımsıyor musunuz bunu? Hayır, kesin anımsamıyorum. Kızdı, öfkelendi. Oysa böyle bir şeyin kesinlikle anımsanmaması olacak şey midir? İnsan hayatının en önemli anlarında, söz gelimi idama götürülürken, hep böyle önemsiz ayrıntıları anımsar. Aklından her şey silindiği halde, yolda gözüne ilişen yeşil bir çatı ya da kilisenin tepesindeki haça konmuş bir karga belleğinde yer eder. Paraları bezin içine evdekilerden gizli dikiyordu elbette. İçeri birisi girip onu yakalamasın diye, elinde iğne, korkudan ecel terleri döktüğünü, en küçük bir gürültü duyunca paravanın arkasına, odasında bir paravana vardı, kaçtığını anımsaması gerekirdi. Sayın jüri üyeleri, İpolit Kirilovich sesini birden yükseltmişti. Bu önemsiz ayrıntıları ne diye anlatıyorum size? Sanık bu saçma iddiasında hala ısrar ediyordu ondan. İlk geceden bu yana sözlerine gerçeğe uygun en küçük bir şey eklemedi. Bunlar önemsiz şeylermiş. Onun dürüstlüğüne de güveniriz. İnsan kanına susamış çakallar değiliz ya. Sanığın suçsuz olduğunu gösterecek, akla yatkın bir tek delil gösterin bize, biz de sevinelim. Ama akla yatkın olsun bu delil, gerçeğe uysun. Yoksa öz kardeşinin sanığın gözlerinin içine bakarken aklına gelen bir düşünceye ya da göğsünü yumruklarken boynuna asılı parayı gösterdiği, hem de karanlıkta, iddiasına benzememeli bu. Ortaya çıkacak inanılır böyle bir delil sevindirecektir bizi. İddiamızdan hemen vazgeçeceğiz. Oysa şimdilik gerçek bütün çıplaklığıyla karşımızda duruyor. Biz de iddiamızda ısrar ediyoruz. Başka türlüsünü yapmak da elimizde değildir zaten. İpolit Kirilovich konuşmasının son bölümüne gelmişti. Sıtmaya tutulmuş gibi titriyor, babasını para için alçakça öldüren bir insanın cezalandırılmasını istiyordu. Eldeki olayların cinayeti sanıktan başkasının işlemiş olamayacağını gösterdiğini söyledi. Bir ara kendini tutamayıp, üstün yetenekleriyle ün salmış değerli savunma avukatı burada ne söylerse, nedenli duygulu, dokunaklı konuşursa konuşsun, adaletin tapınağında bulunduğunuzu unutturmasın size bu, dedi. Gerçeğin, kutsal Rusya'mızın, onun temel unsurlarının, ailenin, dinin savunucuları olduğunuzu bir an çıkarmayın aklınızdan. Evet, şu anda bütün Rusya'yı temsil ediyorsunuz. Vereceğiniz karar yalnızca burada değil, Rusya'nın her yerinde duyulacaktır. Yurdun savunucuları, yargıçları olarak bütün bir ulus sesinize kulak kabartacak, vereceğiniz karar ya avutacak onu ya da karamsarlığa düşürecek. Perişan etmeyin Rusya'yı, umutlarını boşa çıkarmayın. Uğursuz troikamız uçarcasına gidiyor, belki de uçuruma. Bu çılgın gidişin durması için Rusya'nın her yerinde eskiden beri Tanrı'ya yakaranlar vardır. Öteki uluslar yana çekilip troikaya yol veriyorlarsa, bu ozanın dilediği gibi ona duyulan saygıdan değil, düpedüz korkudandır. Buna da dikkatinizi çekerim. Evet, korkudan, belki de bir tiksintiden. İyi ki çekiliyorlar hem. Ya çekilmeyip de kurtuluşları, uygarlıkları adına birleşir, bu dört nala giden hayaletin karşısına güçlü bir duvar olarak çıkar, bu gemi azıya almış hayvanları kendileri durdurmaya kalkışırsa, Avrupa'dan yükselen bu kuşku verici sesler kulağımıza gelmedi değil. Gittikçe daha gürleşecektir elbette. Babasını öldüren bir oğlu suçsuz bulup, batıdan gelen bu seslerin söylediklerini doğrulamayın. Gittikçe artan kinlerini körüklemeyin. Kısacası İpolit Kirilovich ölçüyü biraz kaçırdıysa da, konuşmasını içten bir heyecanla bitirmişti. Sözleri gerçekten etkili olmuştu. Konuşmasını bitirir bitirmez dışarı yeni anımsatıyorum, yan odada az kaldı bayılıyordu. Dinleyiciler alkışlamamıştı. Ağırbaşlı, ciddi kimseler hoşnuttu. Yalnızca bayanlar pek o kadar mutlu değillerdi. Ama savcının heyecanlı konuşması onların da hoşuna olsa sonuçtan yana kuşkuları yoktu. Fetyukovic'e güveniyorlardı. Şimdi o konuşacak, üstünlüğü sağlayacak. Herkes Mitya'ya bakıyordu. Savcının konuşması süresince hiç sesini çıkarmadan elleri birbirine kenetli, dişleri sıkılmış, başı yalnız arada bir, özellikle Grushenka'dan söz edildiği zamanlar, savcı Rakitin'in Grushenka üzerine düşüncelerini açıklarken, Mitya'nın yüzünde küçümser, tiksinti dolu bir gülümseme belirmiş, oldukça yüksek Bernard'lar demişti. İpolit Kirilovich, Mokroye'de parmağında oynattığını anlatırken, Mitya başını kaldırmış, büyük bir dikkatle dinliyordu. Konuşmasının bir ayağı fırlayıp bağırarak bir şey söyleyecek gibi oldu ama tuttu kendini, berder gibi omuz silkti. İddianamenin bu son bölümü özellikle savcının Mokroye'de sorgu sırasındaki başarıları üzerine sonraları kentte kendi. İpolit Kirilovic alaya bile alındı. Adamcağız kendini övmeden edemedi. Oturuma 15-20 dakika ara verildi. Dinleyiciler arasında yüksek sesle konuşmalar oluyordu. Bazıları aklımda kalmış. Gruplardan birinde bir bay kaşlarını çatıp, "Güzel konuştu doğrusu," dedi. "Yalnız biraz fazla felsefe yaptı. Ama hepsi doğru söylediklerinin, hepsi gerçek. Doğrusu işinin ehli adam. Her şeyi güzel toparladı." Konuşmaya üçüncü bir ses karıştı. "Bizi de güzel toparlardı ama, anımsıyor musunuz? Konuşmasının başında hepimizin birer Fyodor Pavlovich olduğumuzu söyledi. Sonunda da söyledi aynı şeyi. Bunda saçmaladı yalnız. Bazı yerleri de pek o kadar anlaşılmıyordu. Biraz coştu. Haksızlık efendim, haksızlık. Öyle söylemeyin, oldukça başarılı bir konu. Zamandır bir fırsat arıyordu, zavallıyı yakalayınca kaçırır mı? Savunma avukatı ne diyecek bakalım? Biraz ötedeki bir grupta, Petersburgluysa taş atması yersizdi. Duygulu, dokunaklı, anımsadınız mı? Evet, biraz biçimsiz kaçtı. Acele etti. Sinirlidir de ondan. Biz gülüyoruz ya, bir de sanığa sormalı. Evet, Mitya'cığın hali duman. Bakalım neler söyleyecek savunma avukatı. Üçüncü bir grupta, şu köşede oturan saplı gözlüklü şişman bayan kim? Bir general karısıdır, tanırım onu, kocasından ayrılmış. Saplı gözlüğünün sırrı anlaşıldı. Beş para etmez. Yo, tatlı bir şeye benziyor. Onun iki koltuk ötesinde oturan sarışındır asıl tatlı olan. Mokroye'de fena yakalamışlar herifi. Evet, bir kez de burada anlattı bunu. Kapı kapı dolaşıp anlattığı yetmedi de. Şimdi de tutamamış olacak kendini. Kendini beğenmişliğinden geliyor. Değerini bilmemişler. Harcamışlar da. Ne cafcaflı konuşma. Tümceler de uzun mu uzun. Gözdağı da verdi, farkında mısınız? Troika'yı anımsıyor musunuz? Onlarda Hamletler, bizde de henüz Karamazovlar var. Güzel söyledi bunu. Özgür düşünceye yaltaklanıyordu. Korkuyor. Avukattan da korkuyor. Öyle. Bakalım Bay Fetyukovic neler söyleyecek. Ne söylerse söylesin bizim milleti etkileyemez. Öyle mi dersiniz? Dördüncü grupta. Troika'dan söz ederken öteki uluslar üzerine söyledikleri hoştu. Evet, hele öteki ulusların beklemeyecekleri. Ne olmuş? Geçen hafta İngiliz parlamentosunda bir üye söz almış, bakanlığa nihilistler konusuyla ilgili bir soru sormuş. Barbar bir ulusu hizaya sokmak için harekete geçmenin zamanı gelmiş midir artık? Yani bizi. İpolit bundan söz ediyor, biliyorum. Geçen hafta anlatmıştı. Kolay değildir böyle bir şeyi yapmak. Niçin? Kranstadt'ı kaparız, buğdaylarını da keseriz. Nereden bulup alacaklar buğday? Amerika'yı unutuyorsunuz. Amerika'da buğday bol. Saçma. Tam bu sırada zil çaldı, herkes yerlerine koştu. Fetyukovic kürsüye çıktı. 10. Savunma avukatının konuşması, iki ucu sivri değnek. Ünlü avukat konuşmasına başlar başlamaz salonda çıt çıkmaz olmuştu. Bütün gözler onun üzerindeydi. Son derece açık, arı bir dille, kendine güven dolu ama yapmacığa kaçmayan bir tavırla konuşmaya başladı. Konuşmasına heyecanlı bir hava vermek, duygulu bir sesle konuşmak için kendini zorladığı yoktu. Onunla aynı düşüncede olan bir topluluğa konuşur bir tavrı vardı. Sesi hoş, tatlı, gürdü. İçten insana güven veren bir sesti bu. gene de dinleyiciler konuşmacının istese heyecanlı bir konuşma yapabileceğini, yürekleri görünmez bir güçle çarptırabileceğini anlamakta gecikmemişlerdi. Belki İpolit Kirilovich'inkinden düzgün değildi konuşması. Ama tümceleri kısa kısa daha bir anlaşılırdı. Kadınların yalnız şu hoşuna gitmemişti. Konuşurken özellikle başlangıçta, sanki selam vermek için değil de dinleyicilerin üzerine uçmak istiyormuş gibi tuhaf bir biçimde öne doğru uzanıyor, uzun sıska sırtı tam ortasında bir menteşe varmış gibi öne 90 derecelik açı yapıyordu. Konuşmasının başında dağınık, olayları gelişi güzel değiniyor gibiydi. Ama sonunda bir bütün çıktı ortaya. Konuşmasını iki bölüme ayırmak mümkündü. Yer yer haşin, alaycı bir havaya bürünen birinci bölüm. Bu bölüm eleştiri, savcının iddialarını çürütme çabalarıyla doluydu. İkinci bölümde ise sesini de, konuşma tavrını da birden değiştirdi. O da heyecanlanmıştı artık, dinleyiciler de bunu bekliyorlardı sanki. Herkes coşkun bir sevinç ürpertisi içindeydi. Doğruca konuya girdi Fetyukovich. Asıl işleri Petersburg'da olduğu halde, suçsuz olduklarına inandığı ya da bunu sezinlediği sanıkları savunmak için taşra kentlerindeki davaları da üzerine aldığını açıklamakla başladı söze. Şimdi de öyle oldu. Gazetelerde çıkan haberlerden sanığın lehine bir şeyler sezinler gibi oldum. Kısacası adliyede sık sık yinelendiği halde, kanımca bu davada olduğu kadar hiçbir davada görülmeyen değişik bir durum pek ilgilendirdi beni. Bundan konuşmamın sonunda söz etmem gerekirdi ya, düşüncemi şimdiden açıklayacağım. Çünkü daha etkili olmayı düşünmeden doğrudan asıl konuya girmek zayıflarımdan biridir benim. Belki akıllıca bir davranış değildir bu ama içtendir. Sözünü ettiğim düşüncem şudur. Olaylar sanığa ezici bir üstünlükle topluca karşı çıktıkları halde, teker teker ele alındıklarında önemlerini yitirmektedirler. Davayı söylentilerden, gazetelerden izlerken bu düşünce iyice yer etmişti içimde. Birden sanığın akrabalarından onu savunmam için çağrı aldım. Hemen buraya geldim. Bu kanım geldikten sonra iyice güçlendi. İşte olayların birbirine kaynaşarak oluşturdukları bu korkunç bütünü parçalamak, sanığa karşı olan her olayın bir başınayken saçma, hayal ürünü olduklarını kanıtlamak için aldım üzerime bu davayı. Savunma avukatı bu girişten sonra birden yükseltti sesini. Sayın jüri üyeleri, buraya geleli birkaç gün oluyor. Bu yüzden izlenimlerimde ön yargının etkisi hiç olmamıştır. Hırçın yaratılışlı, kendini düzensiz bir hayata kaptırmış olan sanık, kentte belki de yüzlerce kişiyi olduğu gibi hırpalamamıştır beni. Kentte birçok kimsenin ona karşı olmasının nedeni sanığın bu kötü huyudur. Böyle düşünenlere yerden göğe kadar hak veriyorum. Sanık aşırı heyecanlı, engel tanımayan bir insandır. Ne var ki, kentte herkes seve seve kabul ediyordu onu evine. Hatta sayın savcımız pek yakınlık gösteriyordu kendisine. Not: konuşmanın burasında dinleyiciler arasında gülenler oldu. Herkes duymuştu bunu. Ama hemen sustu gülenler. Savcının Mitya'yı evine istemeye istemeye aldığını kentte bilmeyen yoktu. Savcının hayal düşkünü, bazı konularda özellikle önemsizlerinde, kocasının tersine hareket etmeye bayılan, son derece iyi yürekli, saygıdeğer karısı istiyordu Mitya'yı. Zaten Mitya da pek seyrek gitmişti evlerine. Şunu söylemek cesaretini bulacağım kendimde ki, diye sürdürdü konuşmasını savunma avukatı, sayın yargıç gibi haksever, zeki bir insan bile, zavallı müvekkilim hakkında yanlış bir düşünceye saplanıp kalmıştır. Ne yazık ki son derece olağan bir durumdur bu. Şanssız müvekkilim bundan daha kötüsünü, hatta küçük görülmeyi hak etmiştir. Hakarete uğramış duygular bazen pek amansız olurlar. Biraz önce dinlediğimiz değerli iddianamede sanığın davranışları ve kişiliği üzerine yapılmış esaslı tahliller dinledik. Dava konusu cinayeti de çok iyi eleştirdiler. En dikkate değer noktası da şurasıydı iddianamenin. Gerçekleri ortaya çıkarmak, olayların özüne varmak için insan ruhunun öylesine derinliklerine inildi ki, Sayın Savcı önceki olayların etkisi altında sanığın kişiliğine bir soğukluk duysaydı, istese de başaramazdı böylesine derine inmeyi. Gel gelelim, bu gibi durumlarda sanığa duyulan soğukluk, nefretten çok daha kötü, öldürücü şeyler vardır. Söz gelimi kendimizi sanat yapmak hevesine kaptırmamız, bir sanat eseri yaratmaya özenmemiz, Tanrı'nın bize verdiği insan ruhunu bilmek yeteneğimizden yararlanarak küçük olayları büyütüp ortaya bir roman çıkarmaya kalkışmamız. Petersburg'dan yola çıkmamıştım daha, uyardılar beni. Oysa uyarmalarına hiç de gerek yoktu. Hukukçularımız arasında insan ruhunun derinliklerine inmekteki ustalığıyla ün salmış hasmımı tanıyordum zaten. Gerçi çok derin bir bilimdir felsefe baylar. Ama bir bakıma da iki ucu sivri değneğe benzer. Dinleyiciler arasında gülüşmeler. Sanırım bu kaba benzetmemi bağışlayacaksınız. Güzel konuşmasını hiç beceremem. Örnek istiyorsanız buyurun. İddianameden gelişi güzel bir örnek alıyorum. Sanık o gece karanlıkta kaçarken, duvarın üzerinden aşacağı sırada uşak arkadan ayağına yapışıyor, o da pirinç havan elini kafasına indiriyor. Sonra hemen geri bahçeye atlıyor, yaraladığı ihtiyarın başucunda 5 dakika eğleniyor, onu öldüren savcı, sanığın ihtiyar Grigori'ye acıdığı için geri atladığını kabul etmiyor. Hayır diyor, öyle bir anda o kadar duygulu olamaz insan, inanılacak şey değildir bu. İşlediği korkunç cinayetin tek tanığının ölüp ölmediğini anlamak için indi bahçeye. Bununla da gerçek katilin o olduğu çıkıyor ortaya. Yoksa başka ne için geri atlasındı bahçeye? Felsefe dediğiniz böyle olur işte. Şimdi bu felsefeyi biz de alıp olaylara uygulayalım. Ama öteki ucundan. En az Sayın Savcı'nın iddiası kadar akla yatkın bir durum çıkacaktır ortaya.